Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Sosyal medyadan çağırın herkesi. Oradan da gelsinler. Duymayan dostlar da burada olsun. Başlayalım günü gündemi konuşmaya. Aslında dün bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Dün sabah uzunca bir süre, epeyce uzunca bir süre Türkiye'nin bu yalan yanlış gündemi üzerine konuştuk. Yalan yanlış gündemden kasıt şuydu, bundan 5 sene önce çıkartılmış bir şarkının içinde geçen tek bir cümlenin üzerinden kopartılan yaygara. Ve o kopartılan yaygara her zaman olduğu gibi bu ülkede dini hassasiyet taşıyanların bir şeylerine dokunmuştu yine. Çünkü onlar çok hassas, çok kırılgan ve sadece onların kırılgan olma hakları var. Türkiye sadece onların kırılganlıklarıyla devam edebilecek durumda. Ve dün sorduğumuz soru ortada duruyor hala. Hatırlıyor musunuz dünkü yayını, konuştuğumuzu? Dün şöyle bitirmiştik yayını, içinde de defalarca kullanarak. Bu saatten sonra konuşması gereken kişi biz değiliz ki, Sezen Aksu. Sezen Aksu'nun kendini nasıl savunacağı önemli burada. Çünkü insanların onun adını attıkları, tuttukları, birilerinin Sezen bizim hayatımızdır, birileri lanet olsun Sezen'e demiş, bu hayatta bir şey değiştirmeyecek ki. Çünkü bir varlık, kendisi bir değer zaten, bugüne kadar Türkiye'de yaptıkları ortada olan bir insan. Ama dünden beri fark ediyor musunuz? Sezen Aksu'dan tek bir cümle bile gelmedi. Bunu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ama şu konuda hakkı teslim edeceğinizden eminim. Dün burada konuştuğumuz doğruydu. Yani insanlar bir yandan onun cümleleri ve onun linç edilmesi üzerinden mesela kendilerinin geçmişte yaptıkları yetmez ama evet davranışını aklamaya başladılar. Dediler ki vurun vurun, zaten herkes alışkın. Tabii yine yetmez ama evetçiler çıktı. Oysa bu değil sorun. O yaşanandan sonra bugün insanların kendini nasıl savunacağı. Çünkü o gün savunulanın yanlış olduğu ortaya çıkmasına rağmen insanlar bugün hala bir şeylerde diretmekte ısrar ediyorlarsa o zaman tartışacak başka bir şeyimiz olacak bizim. Oysa burada kendini savunması gereken kişi hala ortada yok. Ve Türkiye'de faşizmin geldiği noktayı artık sokakta, hani birileri sürekli sokakla korkutuyor ya, sokağa çıkmayın, çıkarsanız görürsünüz ulan falan diye. Ama Sezen Aksu'nun evinin önünde toplanan, üstelik başında da bir sahtekar olan grup. Sahtekarı ben demiyorum. Polis kontrolü sırasında sahte çakarla yakalanmış, sahte polis kimliğiyle yakalanmış bir tip utanmadan sokakta ahkam kesiyor. Ama sokakta bunlar olurken Sezen Aksu çıkıp tek bir cümle bile söylemiyor. Oysa onun konuşması gerekiyor. İşte bugün eski Türkiye, yeni Türkiye'yi tam buradan konuşacağız. Neden biliyor musunuz? Yayının sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim de yine tekrarlarız. Bugün insanların yeni Türkiye, yeni Türkiye diye anlattıkları eski Türkiye'nin bozulmuş halinin Twitter'lı versiyonu. O kadar. Başka hiçbir şey değişmiyor. Çünkü insanlar oradan ahkam kesmeye devam ediyorlar. Dün yine sosyal medya üzerinden, yine zerre kadar değeri olmayan bir tartışma. Neden böyle diyorum? Biz burada defalarca konuştuk bunu. Üstelik birilerinin mesleğini savunmak, o meslekten insanların asli vazifesi olmalı. Dışarıdan tutup mesela tiyatro savunusu benim üzerime kalmamalı. Ama buradaki savunmanın gerekçesi insanların altına defalarca yazdığı gibi işte mecazi anlamını bilmiyorsun, sen nasıl kullandığına bakmadın falan deyip aslında konuşulan şey bir siyasetçiyi savunmak. Çok açıkça ifade etmek zorunda insanlar. Dün Ekrem İmamoğlu hem de çok haklı bir çıkışta. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını göreceğiz ikinci bölümde ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok hızlı bir açıklama yapmak zorunda. Çünkü şu İstanbul'da Sefaköy metrosu ile ilgili hani dün Ekrem İmamoğlu'nun söylediği sözler var ya, yani orada biz defalarca başvurmamıza rağmen yapımına izin vermiyorlar. Ulaştırma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı onay vermiyor buna. Akıllarını alırım ifadesini kullandı ya. Şimdi orada bir tiyatro mu oynanıyor sözü, burada defalarca konuştuğumuz bir şey. Defalarca Çünkü tiyatro burada bir mesleğe sahip çıkmak değil, bir düşünceye sahip çıkmak üzerinden konuştuk. Binlerce yıldır insanı anlatabilmek için, hani Shakespeare'in söylediği gibi bütün dünya bir sahnedir sözünün yeterli olmadığını görüp bir sahnede üzerine kuran insanların emekleri heba olmasın diye söyledik onu. Yani anlamadığı her şeye tiyatro diyen bir cehaletin üzerinden konuştuk. Ekrem İmamoğlu bu sözü kullandıktan sonra Fırat Tanış çıkıp üstelik son derece sert ve bana kalırsa son derece gereksizce sert bir ifadeyle bunun üzerine çıktıktan sonra Ekrem İmamoğlu hiç alışkın olunmayan bir şekilde özür diledi sosyal medyadan. Bu kez oklar kime döndü gördünüz mü? Bir siyasetçiyi savunmak uğruna bir tiyatro sanatçısına. Bakın burada eski Türkiye yeni Türkiye ayrımında bizim ilk aşmamız gereken hikaye şu. İnsanlar şahsi husumetlerini mutlaka toplumsal bir meselenin içine gizleyerek birbirlerine sütre gerisinden taş atıyorlar. Bayılıyorlar. Onun için diyorum işte yeni Türkiye dediğin eski Türkiye'nin kaybolan şeylerinin üzerine Twitter eklenmiş versiyonu. Oradan yağdırmaya başladı herkes. Ne bunun İngilizce anlamını ne Fransızca anlamını anlatan kalmadı. Ne mecaz bilmemekle suçlayan olmadı. Ne işte gün içinde bu kelimeyi kullanan insanların aslında kötü niyetli olmadıklarını söyleyen. Bunların hepsi yapıldı. Ama insanlar şunun dışında kaldılar. Ya kardeşim bu kadar herkesin, demek ki hakimmiş insanlar, gerçekten biliyorlarmış. Herkes bu kadar madem tiyatroya düşkün, bu ülkede tiyatro sanatçıları neden sürünüyor ya? Bu kadar iyi tanıyor bu ülkenin insanları, bu kadar iyi biliyor, tiyatroya emek vermiş. Bu ülkede neden tiyatro yüzyıllardır zulüm altında? Neden bu ülkenin tiyatro sanatçıları yıllarca vesikayla çalışmak zorunda kalmışlar? Ben size söyleyeyim, sadece Twitter gerekçesiyle. Oturduğu yerden sallayabilecek yüz binlerce insan var çünkü. Yüz binlerce insan. Hem de o kadar rahat sallıyorlar ki. Biz meselenin özünden kopuyoruz sürekli olarak. Ya orada çözülmüş bir sorun var kardeşim. Hem de çok net çözülmüş. Hepimizin keşke bütün sorunlar böyle çözülebilse diyeceğimiz şekilde çözülmüş. Yanlış kullanılmış bir ifade var. Onun karşılığında yanlışı bence gereksiz sertçe ifade etmiş bir tiyatro sanatçısı var. Ama onu sevmeyenlerin tamamının üstüne çıkışını görüyoruz. Başka gerekçelerle. Hepsinin anlatacak başka bir hikayesi vardır. Kimi kazandığı paradan hoşlanmıyordur. Kimi son dönemde insanların ulan hakikaten çok iyi oynuyor diyerek övmesinden hoşlanmıyordur. Kimi kendi beceremediğini onun üzerinde tatmin ediyordur. Ama sonuç değişmiyor. Çözülmüş bir meselenin üzerinde tepiniyor herkes Türkiye'de. Oysa bizim çözüm bekleyen tonlarca sorunumuz var. Eski Türkiye yeni Türkiye ayrımında bugün yayın başlığında gördüğümüz şey önemli bence. Ya bugün yeni Türkiye üzerinden insanları birleştirmek zorunda olan muhalefet ne öneriyor size? Vaadi nedir bilen var mı içinizde? Bakın burada hiç eğip bükmeden çünkü iktidarın olduğu gibi muhalefetin de yalakaları var. Onlar da hazırda bekliyorlar şu anda. Dün burada konuştuğumuz Menderes'le ilgili tavrın buna ilişkin olarak bir tane muhalefete yakın gazetecilerden tek bir cümle duydunuz mu? Daha önce konuştuk. Duyamazsınız ki. Duyamazsınız. Çünkü onlar da ikbal peşinde. Herkes bir şey planlıyor. Aman kardeşim ne olur nereden çıkar nereye gider? Herkes bunun peşinde. Ya ne öneriyor muhalefet? Ben size söyleyeyim. Bakın üzerinde en çok konuşulan önerisi kamu özel idare işbirliğiyle yapılan bu köprüler, otoyolları, hani geçiş garantili, kullanım garantili projeler var ya, bunların tamamını kamulaştıracağız. İnsanlar bunu neden bekliyorlar? O köprülere para vermekten yıldıkları için mi? Çoğunun haberi yok. Nereden verdiğini bilmiyor. Türkiye'de kullanılan insanların cebinden çıkan vergilerin çok büyük bir bölümü, oransal olarak farklı şeyler söyleniyor ama %50'den fazlası dolaylı vergi. Yani senin haberin yok nereden çıktığından. Ama kesiliyor senden. İnsanların derdi bu değil ki. Herkesin kafasındaki şey şu. Birilerine harcanan para var o durdurulacak. Bana ikincisini söyleyin lütfen. Söyleyin lütfen bana ikincisini söyleyin. Biz günlerdir, aylardır bunun bir kelime üzerine çıkamadık ki. Nedir ortadaki proje? Mesela demokratik parlamenter sisteme geri dönüş vaadi. 6 parti parlamentoda bir uzlaşma komisyonu oluşturdu. Uzun süreli bir çalışma yaptı. Bir noktaya gelindiği söyleniyor. Gelip tıkandığı yer neresi? Ya bunu açık yüreklilikle konuşmuyor ki kimse. Gelip tıkandığı yeri ben size söyleyeyim. Şimdi diyelim ki iktidar değişti. 2023'ten önce yapılacak seçimlerde. İktidar değişti. Yani iktidarı sallayın. İktidarın hiçbir önemi yok. Cumhurbaşkanı değişti. Yerine oturacak kişi kendisinin başlangıçta kullanmak zorunda olduğu. Çünkü anayasa değişikliği yapılmadığı sürece o da böyle kullanacak. Başkanlık yetkisini kullanacak. Bu yetkiden vazgeçer mi, vazgeçmez mi? Tartışma bu. Hal böyle olunca da insanlar ikincil bir sorunu gizleyerek tartışıyorlar birincisini. Oraya kimi oturtacağız da bize güven verecek? Yani oturduğunda buradan etkilenmeyecek bu büyük yetkilerden. Tamam kardeşim ben bunu devredeceğim diyecek. Tartışmaların içinde gelinen noktaya bakın. Dün Ekrem İmamoğlu'nun söylediği sözlerden bence en değerlisi buydu. Yani yanlış kullanıldı kardeşim o. Tamam yanlıştır o söz. Ama ona rağmen en çok öne çıkartılanı, hepinizin aklında en çok kalanı hangisi oldu? Dürüstçe söyleyin bana. Akıllarını alırım değil mi? Çünkü Türkiye'de bugün insanların ihtiyacı olan bu. Boş grup toplantılarında kendi milletvekillerini, kendi partililerini anlattıkları hikayeler falan değil kimsenin. Onları anlatıyorsunuz, alkış da alıyorsunuz. Ama bunun zaten bir sonu yok ki. Ya Türkiye'de neredeyse 60 yıllık bir tarihin tepesinde oturan Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden birinin bugünkü genel başkanı serçeysen serçeliğini bilgiye saçma sapan cümleler kurabiliyor. Ve karşısındaki kerli ferli adamlar alkışlıyorlar bunu ya. Ya siyaset bu ciddiyetsizlik düzeyinde Türkiye'de. Ve şimdi çıkıp birilerinin gerçekten ciddi bir şey, ciddi bir model ortaya koyması gerektiği zaman da tartıştığımız şeylere bak. Biz bu saçmalığın peşinden gidiyoruz. Öbür taraftan Türkiye'yi tek başına yöneten kişi açıkça yalan söylüyor gözümüzün içine bakarak. Şahlanma dönemi başlıyor diyor. Ekonomide enflasyon düşecek diyor. Ya hatırlıyor musunuz geçen hafta konuştuk da. Türkiye'nin hazinesinin maliyesinin başında olan insan çıkıp dedi ki biz enflasyonu kısa süre içinde tek haneye indireceğiz. Ben de burada dedim ki bak kardeşim ben ekonomistim. O kadar net yalan söylüyorsun ki bunun tek haneye indirilebilmesinin kısa süre dediğin neyse o kısa süre. Tek haneye indirilebilmesinin hiçbir yöntemi yok. Üzerine şimdi yenileri ekleniyor onun. Ya Türkiye asıl tartışmasından kayıyor. Bizim önümüzde çok önemli bir seçim var. Ve herkes özellikle muhalefet buna hazırlanmak zorundayken, insanlara bir şeyler vaat edip onların güvenini kazanmak zorundayken yapılan kamuoyu araştırmalarını görüyorsunuz. Burada da kullandık işte. Ya şuna bakıp hiç insanların vicdanı sızlamıyor mu muhalefet yöneticilerinin Türkiye'de? Ya kardeşim anlamlı bir şekilde bizim oyumuz neden yükselmiyor? Neden bizim anlamlı bir oy yükselişimiz yok? Bu sorunun cevabı var mı? Bu yayını izleyen partililer var. Kelli felli değil efendim, kerli ferli. Neden? Bu sorunun cevabını arayan bir siyasi parti görüyor musunuz siz? Yo herkes durumundan son derece memnun. Neden biliyor musunuz? Türkiye Twitter'dan yönetiliyor. Kalıbımı basarak söylüyorum. Türkiye Twitter'dan yönetiliyor şu anda. Herkes projesini oradan açıklıyor. Proje de değil bu arada. Köpürtülüyor. Çünkü sosyal gücü var insanların. Arkasında takipçileri var. 300 bin, 500 bin, 5 milyon. Oradan basıyorlar, yürüyorlar. Gerçek. Oy verilirken insanlar Twitter'da bir paylaşımı retweet ederek yapmayacak ki bunu. Sandığa gidip oy atacak. Ve oyu bir proje karşılığında atacak, atmak zorunda. Demokrasi dediğimiz şey bu. Nedir muhalefetin vaadi? Sol partiler bir araya geliyor hesapta. Konuşmalar yapılıyor. Açıklama şöyle çıkıyor. Ya tamam da biz SDP'li bir ittifaka yokuz. Ya kardeşim kafa mı yapıyorsun sen? Gerçekten kafa mı yapıyorsun? Bak bu şu demek. Çok saygı duyulacak bir davranış. Sakın yanlış anlaşılmasın. O zaman biz çıkıp halkın karşısına çıktığımızda alacağımız 120 binde bir oya razıyız. Razı mısın? Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Burada anlatılan şey senin ne kadar oy alacağın değil ki. Türkiye'de yeniliği isteyen insanların toplamının ne kadar olacağı. Ama o yeniliğin tartışılabilir durumda olduğunu konuşmamız lazım önce. Nedir insanlara vaat edilen? Ne yapılacak? Bizim çok acil ihtiyacımız adalet, hukuk. Ya en önemli ihtiyacımız bu, bırakın ekmek davasını, o bile ona bağlı çünkü. Adalete ilişkin olarak somut projenin ne olduğunu bir tane gören var mı ya? Ya lütfen gördüyseniz bana da söyleyin kardeşim. Ben burada sabahları yayını yaptıktan sonra inanın bir saat zaman ayırıyorum sadece kendime. Kafayı soğutmak için. Sonra ertesi günün yayın hazırlığı başlıyor. Bu kadar çalışma içinde ben görmedim. Yok. Nedir somut proje? Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bir Mersin mitingi yaptı. Hatırlıyor musunuz? Mersin mitinginden sonra ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Lütfen cevap verin bana. Ne oldu Mersin mitinginden sonra? Hiç. Hiç. Çünkü o günün coşkusu sosyal medyadan sağlanmıştı. Sosyal medyada gaz alındı. Mersin'de evet son derece güzel bir şey yapıldı. Son derece güzel bir şey. Sonra yok ki ortada bir şey. Ya nerede kardeşim senin sosyal organizasyon? Nerede? Kapalı grup toplantın kimseyi ilgilendirmiyor. Ne yapacağın, insanlara ne vaat ettiğin önemli senin. Yoksa işte dışarıda insanlar Sezen Aksu'yu Fırat Tanış'ı konuşuyor. Bu kadar. Nereye kadar? Başka bir sorun çıkana kadar. Başka bir sosyal medya köpüğü çıkacak. Herkes Twitter'dan oturacak, yazacak çatır çatır. Ondan sonra yenisi çıkana kadar da onu konuşacaklar. Niye? Türkiye Twitter'dan yönetiliyor. Bu kadar net. Bu arada da iktidar olarak 20 senedir bu ülkenin başında olan, hiçbir şey yapmayan bir Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonu emin olun ellerini ovuşturarak devam ediyor. Türkiye'de insanların gazını almak çok kolay. Sözcü gazetesinden, Halk TV'den Türkiye layıktır, layık kalacak amcaları ve teyzeleri gazlıyorsunuz. Yöntem bu. Oradan coşturuyorsunuz. Kapalı grup toplantısında milletvekillerinin parti teşkilatının gazını alıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra Twitter'dan mesaj yazmaya başlıyorsunuz. Çok kolay. Nereye kadar? Sandığa kadar sandığa. Bak hala ortada, tekrar söylüyorum, anlamlı bir yükselişi yok muhalefetin. Ya bugün yayın başlığında bir soru sordum ben ya. Değişimi isteyenler kimler dediğinde Türkiye'de toplumun %50'sinden fazlası evet diyor. Nasıl bir yöntemle diye soruyorsun, herkes kaçıyor. Nasıl? Soru ortada. Nasıl yenileneceğiz biz? Yani Sezen Aksu şarkısı tartışarak mı? Fırat Tanış cümleleri tartışarak mı? Bunlar hayatımızda ilerleme sağlamayacak. Onların muhatapları var. Kendileri konuşacaklar. Kendileri çıkıp kendini Fırat Tanış savunacak. Çıkıp kendini Sezen Aksu savunacak. Nasıl diyordu dün Çınar Özkan'ın röportajında okuduğumuzda? Beni bilen bilir bugüne kadar eğriye eğri dedim. E tamam deyin o zaman. Evinizin önünde toplanan insanlara çıkıp deyin ki siz kimsiniz be? Siz kimsiniz? Deyin, duyalım bunu. E yoksa Twitter'dan savunulacaksa şarkıları da Twitter'dan yayınlayın Sezen Hanım. Oradan devam etsin. Alıcısı var, hazır. Ama baktığın zaman Türkiye'de insanlar şunu düşünüyorlar ya. Bir gün içinde, bir çeyrek altın günü içinde dedikodu yapar gibi herkes. Sürekli olarak şikayet ediyorlar. Pahalılıktan, adaletsizlikten, eş dost akraba kayırmacılığından insanlar bunlardan söz ediyor sürekli. Ama açıkta bu nasıl yapılacak diye sorulduğunda herkes kaçıyor. Kardeşim, elini taşın altına sokacak insan sayısı kaçtır bu ülkede? Sayıyı boş ver istersen, o zor geldiyse. Ama en azından bunun için siyaseten var olan insanlara nasıl bir görev yükledin bunu sorgula bari ya. Ne yapılacak? Yani sosyal medya üzerinden verilen gazlar, grup toplantılarında alınan gazlarla birbirini götürüp sıfırlayacak. Sen de mutlu mu olacaksın? Ortada proje yok. Hiçbir şey yok. Biz hala adayın kimliği üzerinden tartışıyoruz. Yayının başında sordum, ikinci soruyu da sorayım. Bak bu da can yakıcı bir soru. Dün Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinden en çok hoşuna giden hangisi? Akıllarını alırım sözü, değil mi? Doğru. Peki içinden şunu geçirdin mi? Ya evet ya, aslında Cumhurbaşkanı adayı, he? Yapma Allah aşkına. Herkes düşündü bunu. Herkes düşündü bu ülkede. E biz niye bunu tartışıyoruz? Yani Cumhurbaşkanlığı makamı kodumu oturtan bir makam mıdır? Bu mudur Cumhurbaşkanı olmak? Eğer böyleyse kusura bakma da mesela bugün iktidarda olan, kabaca 5 yıldır da bu görevi sürdüren insan, birilerine göre kodumu oturtan bir insan. Onlar mutlu. O zaman onların mutluluğu seninkinden büyükse oy oranı olarak, sen susacaksın. Sorun bu değil. İnsanlar hala yanlış yerden gidiyorlar. Hala sosyal medya köpüğüyle gidiyorlar. Yani oturup tiyatro kelimesinin İngilizce'de nasıl kullanıldığını, aslında herhangi bir sorunda olmadığını söyleyip uzun uzun dil parçalıyor mesela insanlar. Ya kardeşim, bu sorun değil. Konuşuldu, geçti o. Sen orasında dur onu. Sen bir tiyatro sanatçısı olarak savunma mesela. Bence bir sorun yok da insanlar, herkes otoboka anlamadığı her şeye tiyatro diyebilirdi. Ben mesela bir tiyatro sever olarak bundan hoşlanmıyorum. Ben bunu söylüyorum. Bu değil ki mevzumuz. Bu kapandı gitti. Nasıl bir Türkiye planlıyorsun ya? yeni Türkiye'de, senin kafandaki yeni Türkiye'de en büyük sorun Sezen Aksu'nun ya da başka bir bestecinin, başka bir müzisyenin herhangi bir şarkı sözünü gönül rahatlığıyla yazabilmesi mi? Eğer böyleyse sen çıtayı çok alçağa koymuşsun. Ciddi söylüyorum, ayağını hafifçe kaldırarak geçebilirsin hoca yaşam çıtasının üzerinden. Ama bizim beklediğimiz bu değil ki. Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Ya ülke batıyor kardeşim, resmen batıyor. Bak bu ülkenin üreticisi batıyor, kimse farkında değil. Nasıl toparlanacağını düşünmediği gibi bir süre sonra toparlanmanın çok zor olacağını da düşünmüyor üstünüz. Ama tartışmanın en kolayı var. Tekrar söylüyorum, bugün Türkiye Twitter'dan yönetiliyor. Ve Türkiye'de insanlar sosyal medya üzerinden paylaştıkları bir takım mesajlarla, herkes kamuoyu önderi zannediyor kendini, oradan paylaştığı mesajlarla yönetime katıldığını düşünüyor. Demokrasi böyle bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten değil. İstediğinizin ne olduğu çok önemli. Neyi istediğiniz, neyi planladığınız, kendiniz için, çocuklarınız için, torunlarınız için ne planladığınız, nasıl bir Türkiye istediğiniz önemli. Yoksa siyaset bu kadar basit bir şekilde herkesi silindir gibi ezebilecek kudrete sahip Türkiye'de. Çok rahat kandırabilir, hem de çok rahat kandırır. Verir coşkuyu. İktidar açısından mesela asgari ücrete görünürde çok yüklü bir zam yapar. Emekli maaşlarının en düşüğünü 2500 liraya çeker. Ortada dalgasını, dubarasını döndürür. Muhalefet açısından bakarsın, verir coşkuyu Sözcü üzerinden, Halk TV üzerinden döndürür. Yapar bir tane Mersin mitingi, yatar üstüne biter. Biz nasıl yaşayacağız? Ne istiyoruz? Bunun gidebilirliği ne kadar? Düşündünüz mü hiç? Yeni Türkiye dediğin eski Türkiye'nin sadece Twitter'lısı mı olsun? Bunu mu istiyor yani insanlar? Biz ne güzel yılbaşı kutlardık. Yılbaşında insanlar kendi içlerinde çok güzel eğlenirdi. Kimse kimseye karışmazdı. Bu ülkede mezhep farklılıkları üzerinden tartışmak ayıp sayılırdı. Eş dost akraba kayırmacılığı içinde insanların ayıplama duygusu vardı. E tamam, bunlar da, bunları sadece sosyal medya üzerinden mi yapacağız? Nasıl bir yöntem planlıyorsunuz? Siyasette hani daha önce konuşmuştuk ya, demokrasinin temel prensibi bu. Demokrasi halkın istemesi kardeşim. Senin kendin için ne planladığın, ne arzuladığın, çocukların için, kendin için nasıl bir yaşam arzuladığınla alakalı bir şey demokrasi. E sen bunu söylemezsen, sosyal medya coşkusuna yenilirsen nasıl bir gelecek planlayacaksın, söyler misin? Sana yeni Türkiye kurmak çok kolay. Vallahi bak, çok kolay hem de. Eski Türkiye'yi al, tamam mı? Bir parça sosla, sosu yaparken yalnız demokrasi görünümlü, demokrasi yatağında olmasına özen göster. Demokrasi görünümlü, çok ince olmasın yalnız sosun, biraz böyle koyu olsun ki akışkan kıvamı çok geçmesin, insanlar üzerinde düşünme şansına sahip olsunlar. Bolca sosyal medya ekle üstüne, sosyal medyada çevrilecek geyik koy, ondan sonrasında çekil kenara seyret. Çok acayip bir şey göstereceğim size yayının ikinci bölümünde. Mesela pek çok insan, pek çok iktidar yalakası yazar Sezen Aksu tartışmasından memnun değil. Neden biliyor musunuz? Bak, bugüne kadar sosyal medya tartışmalarına çok olumlu bakıyordu bu insanlar. Çünkü Türkiye'nin gerçek sorunları görünmüyordu. Çünkü Sezen Aksu tartışması doğru yerinden götürülürse gerçek anlamda insanların hayatını tartışmasını getirecek. Ama bizde öyle gitmiyor şu anda. Çünkü orada sorulması gereken çok temel bir soru var. Bunu kullanmadığımız için yaşıyoruz. Sana ne? Sana ne? Ben böyle yaşamak istiyorum. Bunun sorulabileceğini, işin buraya gelebileceğini gören insanların bazıları rahatsız olmuş durumda. Oysa Türkiye'de birileri sokakla korkutulurken sokağa çıkan çapulcular, başlarında bir sahtekarla üstelik, tescilli bir sahtekarla, polis kontrolünde sahte çakar, sahte polis kimliğiyle yakalanmış bir sahtekarla onlar dertlerini anlatabiliyorlar. Neden? Çünkü sen kendine sokakta, dışarıda değil, Twitter'da bir yaşam bulmuşsun. Orada yaşıyorsun ve memnunsun. Oradaki tartışmalarda havanda su dövmek falan çok hoşuna gidiyor senin. E hal böyle olunca muhalefet rahat. İktidar ondan daha rahat. İktidar yalakası yazar daha rahat. E Türkiye'de bir takım insanlar orada, açık söyleyelim, orada açık açık mastürbasyon yapıp rahatlamışken, bir tek sıkıntı da olan sensin. Senin içinde çok uzun sürmüyor zaten sıkıntı. Yeni bir mesaj paylaştığında tamam, kapattık dükkanı diyorsun. Oh şahane. Onun dışında yayını yapan, sazanı yapan, dışarıda insanlar var. Mutlu şeyler konuşacağız biz. Neyi konuşuyorsun bu ülkede mutlu? Ne var ki mutlu konuşuyorsun? Biz bu sabah bir araya geleceğiz, mutlu şeyler konuşacağız. Konuş. yalandan bir mutluluğun üzerinde tuhaf bir hayat inşa et insanlara. Anlat mesela onu. Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Türkiye resmen insanların, hepimizin elinden kayıp gidiyor şu anda. Ve bu abuk, boş tartışmaların içinde siyaset iyice çukura batmış durumda. Burada hani hep konuşuyoruz ya, kimsenin kararsız olmak gibi bir lüksü yok. Ama lütfen şu sosyal medyanın abuk tartışmalarına teslim olmayın. Çünkü buradan gidecek olursak bizim için onun vaat ettiği bir hak yok. Adalet talep etmiyor o bizim için. O sadece orada günü geçirmenin yöntemini söylüyor. Ve insanlar çok mutlu. Gazları alındığı için gece yatıyorlar. Sabah kalkıp ilk iş hemen cep telefonundan, acaba neler olmuş, başka kamu önderleri neler anlatmış deyip kendi görüşünü bina etmeye başlıyor. İlk mesajı attıktan sonra da hop kaçıyor herkes. Herkes rahat. Mesajımı paylaştım, demokrasiye katkım oldu. Yeni Türkiye dediğin ne güzel kardeşim. Ne istiyorsun sen kendin için? Ya nasıl bir hayat planlıyorsun? Nasıl bir hayat seni memnun edecek? Lütfen bunun üzerinde düşünmeye başlar mısın? Lütfen bunu düşündükten sonra bunu talep etmeye başlar mısın? İş işten geçiyor. Vakit çok geç oluyor artık. Bu saçma sapan konuşmaların, tartışmaların içinde ömür tüketiyoruz. Bak 15 sene önce bu ülkede seversin sevmezsin, pek çoğunun kafasının dibinde hala böyle bir takım soru işaretleri taşıyan, ya televizyon programlarında faşist avukat görünümlü bir herif tarafından resmen tehdit edilmiş bir insan, herkesin gözünün önünde 15 yıl önce Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink öldürüldü Şişli'de, ya İstanbul'un göbeğinde Şişli'de, 15 sene geçti. 15 yıl içinde hemen, bak hemen 48 saat içinde onu vuran o gün Samast yakalandı. Ben sana şunu söylemeyeceğim. İlişkiler ağ falan ortaya çıkıyor. Geç bunları, geç. Bunlar çok süslü cümleler. Bana sadece şunu söyle. Raquel Dink'in o gün söylediği, bir çocuktan bir katil yaratan ortam üzerine konuşabildik mi biz? Konuşmadık ki. Bugün gün boyu, dünden başladı. Agos gazetesinin üzerinde sanal güvercinler uçacak. Ya sanal güvercinleri bizim hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor önce. Bu tartışmaları yapmamız gerekiyor. Gerçek yerden konuşmamız gerekiyor. Sosyal medya üzerinden değil. 15 yıl önce bu ülkenin toprağından kopartılan, kalleş bir kurşunla kopartılan, faşist bir tetikçi tarafından kopartılan, arkasındaki faşist güçler tarafından bu cinayet işletilen ve bu topraktan, bu ülkeden kopartılıp götürülen Hrant Dink'i saygıyla anlıyorum. Bugünkü yayın Hrant Dink'in aziz hatırası içindir. Toprağı bol olsun. Bu ülkede insanların birbirlerinden vazgeçmelerinin son örneği olsun diye dileyelim. En azından bu yayın böyle bitsin. Bu ülkede insanlar birbirlerinden vazgeçmesinler. Gerçekten demokrasinin kendileri için bir şey istemek olduğunu bilsinler. Bundan utanmasınlar ama bir zahmet bunun için kafa yormaya da başlasınlar. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah yayınımız saat 9'da yine. Ölmezse kalırsam burada. Tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.